Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa konuğumuz Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modellerinden Galaxy S7 olacak. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden telefonun teknik özelliklerine geçelim. Ardından Galaxy S7 için sizlere anlatacağım çok fazla detay olacak. 5.1 inç boyutunda ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla gelen Galaxy S7'nin ekran kasa oranı ise %72 düzeyinde. Hem önü hem de arkası Gorilla Glass teknolojisiyle korunan telefon, çıkacağı ülkeye göre Samsung'un kendi işlemci modeli Exynos 8890 veya Qualcomm'un çözümü olan Snapdragon 820 ile gelecek. 4 GB DDR4 bellek, 32 GB ve 64 GB depolama kapasitesine ek olarak micro SD hafıza kartı kullanımına olanak tanıyan telefonun ana kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde. F1.7 diyafram değeri sunan yeni nesil kamera sistemine faz algılamalı netleme özelliği ve optik görüntü sabitleme teknolojisi eşlik ediyor. Galaxy S7'nin 5 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası ise aynı ana kamerada olduğu gibi F1.7 diyafram değeriyle geliyor ve aynı zamanda HDR desteği sunabiliyor. IP68 sertifikasıyla 1,5 metrenin üzerinde 30 dakika boyunca suya ve ayrıca toza dayanıklı olan telefon, 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi güncel teknolojilerin hepsini bünyesine barındırırken, Tip-C formundaki yeni nesil USB standardı ise ne yazık ki Galaxy S7'de bulunmuyor arkadaşlar. Parmak izi okuyucusu, nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçümleyebilen sensör özelliklerinin devam ettiği telefon, 3000 mAh büyüklüğünde, kapasite olarak %18 artışla 9.82 Wh'den 11.55 Wh seviyesinde güncellenmiş pille geliyor ve tüm bunlara ek olarak Qualcomm'un Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği ile sadece 30 dakika içerisinde tamamıyla boş olan pilin çok büyük bir kısmını doldurabiliyor. Galaxy S7'nin tasarımı aslına bakılırsa son derece tanıdık. Selfie olan Galaxy S6 ile büyük oranda benzerlik gösteren telefon, detaylardaki yenilikler ve yapılan güncellemelerle ayrışmaya çalışsa da ilk etapta bunu fark edebilmek pek kolay değil. Özellikle teknolojiyi yakından takip etmeyen herhangi birisinin iki telefonu karıştırması ve kayda değer fark bulamaması sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında Galaxy S7'nin misyonu akıllara bir miktar ya da en azından benim aklıma bir miktar Apple'ın serisi iPhone modellerine getirdi. Önceki tasarıma büyük oranda sadık kalan ve asıl farkı iç aksamda gösteren bir telefon olarak değerlendirebiliriz Galaxy S7'yi. Ancak pek tabii ki şeytan ayrıntıda gizlidir misali, üzerinde durmamız gereken bazı hususlar da yok değil arkadaşlar. Galaxy S7'nin kozmetik olarak en dikkat çekici farkı arka bölümünde karşımıza çıkıyor. Note 5 modelini takip eden telefon, yanlardan kavis yapan çizgileriyle avucun içerisinde daha rahat oturuyor ve bu sayede hem daha kolay hem de daha keyifli bir tutuş sağlıyor. Ön ve arka kısmı cam olan, ayrıca mukavemeti artırıcı bir unsur olarak ana iskelet sisteminin metal çerçeveyle örtüldüğü telefon artık ne güzel ki dış etkenlere karşı kendisini daha fazla koruyabiliyor. Teknik özellik kısmında da ifade ettiğim gibi telefonda IP68 sertifikası bulunuyor. Dolayısıyla aynı Xperia Z serisi telefonlarda olduğu gibi USB portu ve kulaklık girişi açık olmasına rağmen Samsung Galaxy S7 1,5 metreye kadar derinlikte suya karşı mukavemetini sürdürebiliyor. Ancak burada bir detayın altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu telefon su geçirmez değil. Sadece suya karşı biraz daha fazla direnç gösterebiliyor. Dolayısıyla bu telefonu alıp denizin altında kullanmak, tuzlu suda kullanmak ya da su altında çekim yapmak garanti kapsamı noktasında sizlerin elini güçleştirecektir. Ummadığınız sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir dost uyarısı olarak lütfen bunu dikkate alın. Galaxy S7'nin kasası selefine göre 1.1 mm daha kalın ve 14 gram daha ağır. Yapılan eklemeler, donanım seviyesindeki güncellemeler ve 3000 mAh kapasiteli pili dikkate aldığımızda makul karşılanabilecek bir artış bu. Ekran boyutunda herhangi bir değişiklik olmadığı için telefonun aynı oranda ince tutulması sağlanamamış ne yazık ki. Ancak buna rağmen ekran kasa oranındaki %2'lik gelişim Güney Koreli şirketin telefon üzerindeki estetik kaygıları ne derece dikkate aldığının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir pek tabii ki. Tüm bunlara ek olarak neden gittiğini anlamadığımız micro SD hafıza kartının geri dönmüş olması da gerçekten sevindirici. SIM kart slotu üzerinden takılan hafıza kartıyla isterseniz Galaxy S7'nin depolama kapasitesini arttırabileceksiniz. Ancak diğer taraftan maalesef pil için aynı şeyleri söyleyemiyorum. Yekpare kasada çıkan bir kapak olmadığı için buna bağlı olarak pili de değiştiremiyoruz ne yazık ki. Samsung'un yeni telefonunda hoşuma giden bir başka önemli detay ise selefin de hayal kırıklığı yaratan kamera çıkıntısının neredeyse yok denilecek kadar minimalize edilmiş olması. Hala bir miktar çıkıntı var ama açıkçası bu rahatsızlık vermiyor. Özellikle Galaxy S6'yı dikkate aldığımız zaman. Zaten az önce bahsettiğim üzere kasa kalınlığının artmasındaki etkenlerden biri de kamera sisteminin mümkün olduğu kadar kasa içerisinde tutulmuş olması. Fiziksel kontrol butonlarına erişimin kolay, tek elle kontrolün mümkün olduğu telefonda arzu ettiğim ama maalesef hayal kırıklığı yaşadığım bir başka nokta ise alt kısma konuşlanan USB portunun maalesef USB 2.0 hızlarında çalışması. Tip C formunda olmaması belki görmezden gelinebilir ama böylesine iddialı bir telefona bence USB 3.0 düzeyinde bir bağlantı performansı yakışırdı diye düşünüyorum. İşin özü arkadaşlar, Samsung tasarımcıları mevcut tasarım dilini bozmadan eksikleri gideren, göze daha hoş gelirken aynı zamanda işlevselliği artıran, yani kısacası şasi yapısını daha rafine hale getiren değişikliklere imza atmış. Bunu yaparken yeni renk seçeneklerini eklemeyi de ihmal etmemişler. Elde tutuş konforu, yarattığı genel hissiyat ve hem materyal hem de işlik kalitesi düzeyinde çok rekabetçi bir telefon olmuş Galaxy S7. Şahsen telefonun genel havasını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Donanım tarafına geçelim ve ilk olarak ekranla başlayalım isterseniz. Galaxy S6 ailesi ve Note 5'te kullanılan Super AMOLED paneller gerek yeniden renk üretim kabiliyeti gerekse de yüksek parlaklık seviyesiyle endüstri içerisinde adeta standartları belirleyen çözümler olmuştu. Galaxy S7 ailesinde de bu gelenek bozulmuyor ve özellikle açık hava koşullarında en yüksek deneyimi yeni modeller sunacak gibi görünüyor. Çünkü yoğun ışık altında sensör üzerinden otomatik olarak yapılan parlaklık ayarlamasını yöneten profille heyecan verici aydınlatma düzeyine erişebiliyor Galaxy S7. Yeniden renk üretimi, siyah gösterimi ve görüş açılarına yönelik iyileştirmeler ve optimizasyonlar içeren ekranda ayrıca Always On yani sürekli açık moduna ilişkin olarak sürücü seviyesinin algoritma güncellemeleri de yapılmış. LG'den farklı olarak Samsung'un telefonları Super AMOLED teknolojisinin doğası gereği kısmi aydınlatmayı çok daha iyi yapıyor, yani sadece ön tanımlı veya seçili pikselleri çalıştırabiliyor. Dolayısıyla buradan hareket eden Samsung da rakibinden daha fazlasını sunuyor, zira ekrandaki Always On yani sürekli açık bölümünde bildirimlere ek olarak takvim ve bazı uygulama bilgilerini de ekstra olarak getirebilmek mümkün Galaxy S7'de. Ekran çözünürlüğü tarafında herhangi bir değişiklik yok. Zaten buna gerek de yok açıkçası. 2560x1440 piksel çözünürlük günümüz için fazlasıyla yeterli bana kalırsa. Modern işlemciler yeni nesil grafik çözünürlüğüyle birlikte kullanıcı keyfini düşürmeden oyun ve çoklu ortam deneyimini bu çözünürlük seviyesine koruyabilecek noktaya gelmiş durumda. Açıkçası Galaxy S7 ile geçirdiğim süre boyunca ekranından büyük keyif aldığımı söylemem gerekiyor. Sıcaklığı kişiselleştirmeye açık olan ekranı hem oyun ve videolarda hem de internet sitesi ve dokümanlarda izlemesi gerçekten keyifli. En azından şu an için en iyi ekran teknolojisine Galaxy S7 ailesinin sahip olduğunu söyleyebilirim. Telefonu denediğinizde emin olun siz de bunu hissedeceksiniz. Samsung Galaxy S7 iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. Çin, Japonya ve Amerika pazarına aynı LG G5'te olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisiyle gidecek olan Galaxy S7, ülkemiz ve diğer coğrafyalara ise Samsung'un kendi çözümü olan Exynos 8890 işlemcisiyle dağıtılacak. ARM'ın standart işlemci çekirdeklerini baz alan Exynos 7420 platformuyla geçtiğimiz yılın sonlarına kadar Android ekosisteminin en hızlı işlemcisine imza atan Samsung, Exynos 8890'la çıtayı yükseltiyor ve aynı rakibi Apple'da olduğu gibi özelleştirilmiş işlemci mimarisine geçiş yapıyor. 8 çekirdekli olan işlemcinin ARM Cortex-A3 tabanlı standart 4 çekirdeği 1.6 GHz'de çalışırken Samsung'un özelleştirilmiş çekirdeklerini baz alan M1 kodlu diğer 4 çekirdeğin ikisi ise eğer sadece 2 çekirdek yük altındaysa 2.6 GHz'de, eğer tüm çekirdekler aktifse yani 4 büyük çekirdeğin tamamı aynı anda çalışıyorsa 2.3 GHz'de çalışıyor. Yani örneğin Geekbench gibi bir test sonucu alacaksanız tek çekirdek performansının 2.6 GHz'den geldiğini, çok çekirdek performansının ise 2.3 GHz seviyesinden elde edildiğini unutmamak gerekiyor. Kısacası Samsung'un işlemci frekans haritalandırması, büyük çekirdek kümesinin karşılaşabileceği yük senaryolarına uygun olarak dinamik frekans ayarlaması yapabiliyor. Samsung'un en güncel 14 nanometre üretim geometrisini kullanan yeni işlemci, 2x32 bit bellek kontrolcüsü üzerinde 1800 MHz'de çalışan DDR4 bellekleriyle saniyede yaklaşık 29 GB'lık band genişliğine ulaşabiliyor. Bu değer Snapdragon 820'ninki ile büyük oranda benzerlik gösterirken, bir başka kıyaslama yapmak gerekirse eğer iPhone 6 ailesinin A9 işlemcisinden ise %12 daha yüksek. Exynos 8890 grafik işlemcisi tarafında ARM Mali-T880'in 12 çekirdekli konfigürasyonu ile geliyor. Belki şöyle ifade etmem daha doğru olabilir, şu an için Galaxy S7 ailesi dışında başka bir platform ile telefon bulunmuyor bu derece büyük bir Mali GPU'su ile gelen. Çekirdek sayısı ve mimari taraftaki iş hattı optimizasyonuna bağlı olarak artan performansından dolayı GPU frekansında Exynos 7420'deki kadar agresif davranmamayı tercih eden Samsung, Mali T880'i 650 MHz'de çalıştırıyor ki bu nokta gerçekten önemli çünkü thermal throttling sınırında gezebilecek bir profilde seyrediyor Exynos 8890. Saatlerce yaptığım testlerden elde ettiğim verilerin sonucuna göre şunu söyleyebilirim ki telefonun saf çekirdek performansı ve GPU ağırlıklı performansına verdiği tepkiler biraz daha farklı. Özellikle GPU'nun tam yük altında uzun süre çalışması ısınma eğrisinin açısını dikleştirmeye başlıyor. Dolayısıyla platformu dizginleyebilmek için GPU saat hızını bir miktar frenlemiş gibi görünüyor Samsung. Bu yeterli gelir mi? Bunu uzun vadede göreceğiz, ancak bunu dizginleyebilmek için Samsung aynı zamanda soğutucu tasarımında da yeni bir şeyler denemeye karar vermiş. Samsung olası bir thermatronic problemi, yani ısınmaya bağlı olarak işlemcinin frekansını kısması, buna bağlı olarak da performans kaybı yaşanmaması adına Galaxy S7'de ısı borusu kullanarak kendi ürün gamı için bir ilke imza atmış oldu. Benzer çözümü daha önce Sony Xperia Z ailesinin Snapdragon 810'lu Z3 Plus modelinde de görmüştük. Bu yöntemde çok ince profilli bir bakır boru içerisindeki formülü özel sıvı, borunun temas ettiği noktadan ısıyı alıp uzaklaştırıyor ve bu sürekli olarak tekrarlanan bir döngüye giriyor. Teknik olarak kulağa hoş gelse de böylesi bir çözüm aynı zamanda şirketin bazı riskler görmüş olabileceğinin işareti olarak da yorumlanabilir. Söz konusu işlemci olduğunda kısaca modem tarafından da bahsetmek gerekiyor. Biliyorsunuz 1 Nisan itibariyle ülkemizde 4.5G diye telaffuz ettiğimiz LTE altyapısını kullanmaya başlayacağız. Operatörlerimiz 375 megabitten başlayan, hatta 1 gigabit'e varan hızları şimdiden telaffuz etmeye başladı bile. Bunlar teorik olarak verilebilse bile bir telefonun o hızlara ulaşabilmesi için uyumlu bir modeme de sahip olması gerekiyor. Hangi fiyat sınıfında olursa olsun ne yazık ki ülkemize satılan telefonlar maalesef böyle bir donanıma sahip değil arkadaşlar. Galaxy S7 lansmanı esnasında kategori 9 sınıfı modemle tanıtıldı. Yani bu telefon teknik olarak 450 megabit indirme ve 50 megabit yükleme hızlarına çıkabiliyor. Umarım ülkemize de bu donanımla gelir Galaxy S7, çünkü üreticiler lansman esnasında en yüksek donanım özelliğini gösterse bile ülkeden ülkeye farklı politikalar izleyip özellikle maliyetleri kontrol altına alabilmek için modem tarafında kısıntıya gidebiliyor. Yani bir telefon Cat 9 modemle lanse edilip kimi ülkelere Cat 6 modemle sevk edilebiliyor. Dolayısıyla umuyorum ki Galaxy S7 ülkemize de kategori 9 sınıfı modemle gelir. Gelelim bir başka merak edilen konuya, yani Samsung Galaxy S7'nin kamerasına. 16 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Galaxy S6'dan farklı olarak Samsung'un yeni telefonu 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony imzalı IMX260 sensörünü kullanıyor. 2.5 inç boyutundaki bu sensöre 1.4 mikron büyüklüğünde pikseller eşlik ederken diyafram değerinin de f1.9'dan f1.7'ye çekildiğini görüyoruz. Daha fazla ışık alabilme kabiliyeti adına selefine göre kamera sensöründeki piksellerin %56 büyümüş olması gerçekten heyecan verici. Galaxy S7'nin kamerası için dikkat çekici bir başka önemli gelişme ise faz algılamalı netleme sisteminde çıkıyor karşımıza. Dual Pixel adı verilen yeni yaklaşımla daha etkili ve hızlı netleme yapılması hedefleniyor. Şöyle ki, faz algılama teknolojisinde fokus yapılacak objenin uzaklığı hesaplanıyor ve mesafenin bilinmesi sayesinde kamera modelindeki optik bölümün ne derece hareket ettirilebileceğine karar verilebiliyor. Faz algılamalı kamera sistemlerinde sensördeki piksellerin en fazla %10'u kadarı netleme için kullanılan fotodiyotlardan oluşurken, Samsung'un yeni kamera sisteminde bu oran her piksel için çift fotodiyot dizilimiyle %100'e çıkartılmış. Teknik verilerden bağımsız olarak bunu en kolay şöyle açıklayabiliriz: Galaxy S7 süper hızlı netleme, süper hızlı hareketli obje takibi ve ona uygun netleme ve daha iyi düşük ışık performansı gösterecek. Yalnız burada şöyle ironik bir durum var: bir önceki jenerasyon da zaten netlemeyi çok hızlı yapabiliyordu. Dolayısıyla aradaki netleme hızı farkını hissedebilmek çok kolay olmayabilir. Buna da bağlı olarak kazanım büyük bir ihtimalle pratik hayatta daha ziyade kağıttaki teknikleri olarak kalacak. Çünkü ifade ettiğim gibi Galaxy S6 serisi telefonlar da netleme konusunda gerçekten başarılı cihazlar. Ama diğer taraftan obje takibindeki gelişim mobil cihazların canlı yayın kabiliyetlerini geliştirecek gibi görünüyor. İşte bu konuda Galaxy S7 gerçekten çok iddialı. Kameranın görüntü kalitesine gelecek olursam eğer, zaten selefiyle bir kıyaslama videosu yayınlayacağız. Ancak bir iki örnekle şunu söyleyebilirim ki kamerada önemli gelişmeler var. Özellikle ışığın azaldığı noktalarda Galaxy S7 selefine hissedilir oranda fark atmayı başarıyor. Performans, test sonuçları ve oyun başarımına geçmeden önce Galaxy S7'nin yazılım özelliklerine de kısaca değinelim arkadaşlar. Android Marshmallow ile gelen telefon üzerinde TouchWiz arayüzünün en güncel sürümü bulunuyor. LG G5'ten farklı olarak Samsung kullanıcı arayüzünde radikal bir değişikliğe gitmemiş. Modern TouchWiz'e alışık olanlar adapte olmakta sıkıntı çekmeyecektir diye düşünüyorum. Bir önceki jenerasyona diyete giren TouchWiz arayüzü Galaxy S7 ile birlikte yeniden kilo almaya başlamış gibi görünüyor. Test ettiğim cihazda son derece akıcı ve sorunsuz bir deneyim yaşarken uygulama kurulumları, sosyal medya entegrasyonları ve indirilen dosyalarla cihaz dolmaya başladıkça TouchWiz'in yavaşlama eğilimine girip girmeyeceğini kestirmek şu aşamada pek kolay değil. Ancak artan donanımsal güce bağlı olarak her koşulda Galaxy S7 en az telefi kadar akıcı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. İnternet tarayıcısının bir Samsung klasiği olarak adeta uçtuğu ve performansıyla mutlu ettiği telefonda dikkat çekici bazı yeni özellikler de var. Örneğin yeni eklenen oyun modu gerçekten ilgi çekici. oyunlar esnasında sol altta ortaya çıkan küçük ikona bastığınızda ekranı kayarak gelen menü kapsamında oyunun video kaydını alabilir, ekran görüntüsünü yakalayabilir ve oyunla ilişkili bazı detayları yönetebilirsiniz. Buna ek olarak gelişmiş ayarlar kısmında Galaxy Laboratory diye yepyeni bir seçenek daha çıkıyor karşımıza. Bu bölüm altında kullanıcılar eğer isterse Samsung'un deneysel aşamadaki bazı yeni özelliklerini telefonlarında test edebilecekler. Örneğin TouchWiz arayüzünü aynı LG G5'in arayüzü gibi iOS benzeri şekilde uygulama çekmecesinden bağımsız hale getiren bir seçenek bulunuyordu benim test ettiğim cihazda. Öyle zannediyorum ki zaman içerisinde çok ilginç şeyler göreceğiz bu kısım altında. Ekranı ikiye bölerek aynı anda çift uygulama çalıştırma, uygulamayı kenardan aşağı çekerek tek elle kullanıma yatkın hale getirme gibi geleneksel Samsung özellikleri de Galaxy S7 ile birlikte devam ediyor. Şu anda ekranlarınıza telefonla gerçekleştirdiğim testler geliyor. Ortaya çıkan sonuçlar itibariyle Galaxy S7, hedefine göre ciddi bir performans farkı oluşturmayı başarıyor. Exynos 8890 bu noktada Samsung mühendislerinin ne kadar rekabetçi olabileceğinin adeta ispatı niteliğinde. Zira özelleştirilmiş tasarımı, yüksek frekans profili ve büyük GPU kümesiyle Galaxy S7'yi zirvenin adaylarından birisi haline getiriyor. Bu noktada Galaxy S7 pek tabii ki iPhone 6 serisi ve Snapdragon 820 cihazlarla da karşı karşıya gelecek. Özellikle Snapdragon 820 ile kıran kırana bir mücadele içerisine girebileceğini söyleyebilirim. Çünkü performans farkının oluştuğu noktalarda ki iki platformun da lehine olduğu noktalardan bahsediyorum. Arada çok ciddi farklar olmadığını da söyleyebilirim şimdiden. Zaten bu konuda Samsung tarafının bir açıklaması da oldu. Galaxy S7 Vulkan hapisine destek veren ilk telefon. Bu konuda Epic Games'te çalışan Samsung, Vulkan oyunu mobil oyunların geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Dolayısıyla Vulkan destekli oyunlar geldikçe aynı Apple'ın metal yapısında olduğu gibi aynı donanım üzerine daha hızlı çalıştıklarına tanık olacağız. İşte bundan dolayı Galaxy S7'nin potansiyeli piyasaya çıktığında sunduğu performanstan daha iyi bir düzeyde olacak. Yalnız grafik yoğun oyunların uzun süre çalıştırıldığı durumlarda telefonun hissedilir şekilde ısındığını da söylemem gerekiyor. Belki bir yazılım güncellemesiyle bu sorun düzeltilebilir ama ilk denemelerim itibariyle böyle bir tespitte bulunduğumu da sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Çok kısaca Galaxy S7'nin öne çıkan bazı diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Telefonun hoparlör kalitesinde de bir gelişim var. Ancak test ettiğim ortam gürültülü olduğu için detaylı analizini yapamasam da gelişim hissedilebilir olduğunu söyleyebilirim. Asıl merak ettiğim konu ise kullanılan ses çipi. Bir süre önce Sirius Logic firması tarafından satın alınan Wolfson firmasının ses çiplerini kullanan Samsung, Galaxy S7 ile birlikte kendi geliştirdiği ses kodekini kullanmaya başlamış olabilir. Lansman sonrasında Barcelona'daki fuar koridorları bu yönde dedikodularla doluydu. Buna ek olarak telefonun Wi-Fi performansı da gelişimden nasibini almış gibi. Görünüşe bakılırsa Samsung, performansı arttırabilmek adına anten tasarımında da bazı optimizasyonlar yapmış. Telefonun parmak izi okuyucusu da gerçekten çok hızlı çalışıyor ve ardıl denemelerdeki doğru tanımlama yeteneği de gerçekten çok iyi düzeyde. Ve pek tabii ki pil performansı. Samsung Galaxy S7 3000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. 11.55 Wh kapasiteli pil, daha verimli donanımlarla birlikte Galaxy S7'ye kullanıma bağlı olarak 1,5-2 gün arasında pil performansı sunabilecek gibi görünüyor. Yoğun testlerim esnasında gözlemlediğim pil tüketim verisi farklı kullanım senaryoları için bana bu hissiyatı verse de ortaya çıkacak sonuç pek tabii ki yazılım güncellemeleri, yani yazılım optimizasyonu ya da bir başka ifadeyle ahenkli yazılım donanım uyumu ve buna bağlı olarak kullanıcı alışkanlıklarına göre değişiklik gösterecektir. Bu arada Quick Charge 3.0 teknolojisine de sahip olan telefon, hedefine göre çok ama çok daha kısa sürede pilin tamamını şarj edebilecek. Toparlayacak olursam eğer Galaxy S7 iyi olan bir telefonun nasıl daha iyi olabileceğini gösteren başarılı bir örnek. Riske girmek istemeyen Samsung, sahip olduğu en yeni ve en iyi teknolojileri Galaxy S7 etrafında şekillendirirken eleştiri aldığı noktaları gözden geçirip kullanıcı isteklerine kulak vererek elini güçlendirmeyi başarmış. Kişisel fikrimi soracak olursanız arkadaşlar, ben telefonu gerçekten çok beğendim. Şu anki tabloda sahip olduğu özellikleriyle üst sınıf için ideali en yakın Android telefon gibi duruyor. Ama kesin karar vermek için yeni nesil tüm cihazları görmek, yan yana getirmek ve aynı zamanda fiyatlarını bilmek gerekiyor. Galaxy S7'nin fiyatı ucuz olmayacak. Dolayısıyla onun için belirleyici etken de konumu olacak. Çünkü Samsung'un en büyük tehdit yine firmanın kendisi. Zira Note 5 gibi cihazlar dağılınabilir kalırsa eğer fiyat seviyesinde, kullanıcılar tercihlerini o yönde de yapabilirler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özdoğa. Bu videomuzda Galaxy S7'yi detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın ve pek tabii ki lütfen kendinize çok iyi bakın.